Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda yanımda Çağlar Avcıl var. Kendisini Merhaba. Dürüst olsaydık videolarından tanıyabilirsiniz son dönemde. İşte Apple bize dürüst olsaydı var, Ubisoft bize dürüst olsaydı var, EA var.
Aynen.
Samsung var, değil mi? Yok yok yani senin dürüst olsaydık videolarında.
Bütün videoları şimdilik Samsung hariç konuk aldık orada. O da gelecek. Onlara ayrı özel bir şey düşünüyorum.
Evet, hepsinde ayrıca. Bir CEO'nun kılığına soyunup aslında kullanıcıların duymak istediği şeyleri CEO'nun ağzından söylüyorsun. Sen aslında gameplay videolarıyla başladın işe, değil mi?
Çok eskiden öyle, çok eskiden. Şimdilik onları kanalda bulamazlar. Çünkü ben de baktığımda çok kötü olduklarına kanaat getirdim. Gözümü kanattıklarına kanaat getirdim ve sildim bir ilk dönem videolarımı. Öyle başladı. Sonra biraz daha inceleme tarafına kaydı. Eleştiri tarafına kaydı.
Senin bölüm sonucu geçmişin de var.
Evet, burada da bir süre inceleme yaptım. Aynı formatta. Oradaki incelemeler gibi kendi kanalımda da yaptım. Sonradan bu işin çok meşakkatli olduğunu fark edip ve aynı zamanda hep çalıştığım için bir yandan.
Ya bir de YouTube için yorucu, çok fazla çok, uğraşıyorsun evet. Ve başlığa göre izleniyor. Yani eğer oyun merak edilmiyorsa izlenmiyor ama sen her oyun için aynı emeği harcıyorsun.
Tabii. Bir de ben burada sizden gördüğüm şeyle yapmaya çalışıyorum. O kadar oyun bitiriliyor, her şey inceleniyor, görüntüler falan filan. O benim çok zamanımı alıyordu. Ben mimar olduğum ve çalıştığım için zamanında. Sonrasında da dedim biraz daha şey anlatayım, böyle dosya konularına yöneleyim bir yandan da, derdimi anlatacak. Onları anlatırken şöyle bir şey oldu. Ben işte videolar yapıyorum, ediyorum. Bizim de bir tane ailenin o zaman Facebook grubu var abi. Benim aileden teyzeler şey yazıyor. Ya evladım, biz seni dinliyoruz, özlüyoruz İstanbul'da. Açıp seni izliyoruz da hiçbir şey anlamıyoruz. Bakıyorum, bir şeyler diyorsun ama ne diyorsun, böyle oyunlardan bahsediyorsun galiba falan. Benim de aklıma şey geldi. Ya dedim, niye anlamıyorlar acaba? Hani anlatmak için ne yapılabilir? Onu biraz da şey yapmaya karar verdim ona. Skeçleştireyim dedim böyle. En azından bazı şeyleri canlandırarak anlatayım. O kılığa gireyim. Öyle anlatayım. Epey bir işe yaradı öyle olunca da. Oradan sonra bir tuttu gitti yani.
Evet, oldukça fazla da izleniyorlar. Gördüğüm kadarıyla sen de güncel konuları takip edip yapmaya çalışıyorsun. Şimdi YouTube'da bir değişim oldu. Oyun videolarından yavaş yavaş insanlar daha böyle eğlence videolarına, vlog videolarına falan kaydılar. Sen de o kayışta aslında herhalde o düzende değişim sağladın YouTube kanalında.
Evet, biraz daha eğlence içeriklerini, biraz tesadüf de oldu. Yani bir sabah kalktım, işte Apple bize dürüst olsaydı diye video yapmıştım. Ki ben de şey yaptım, ya kim izleyecek tarzı yaptım. Bir sabah bir kalktım, 4000 kişinin olduğu bir kanala 20.000 kişi izlenmiş. Böyle kala kaldım, nasıl oluyor bu diye. Biraz daha o seni teşvik ediyor, ya böyle mi yapsak
tabii,
acaba?
İzlenme geldikçe evet. Daha fazla çekesin geliyor benzer içerik.
Ona mı yönelsek gibi oluyorsun. İnsanlar bak bunu istiyor gibi. O biraz böyle tesadüf de oldu. Denk de geldi. Oradan bir kayış başladı. Ve benim daha da çok hoşuma gitti. Neden? Çünkü ben çalıştığım için ancak hafta sonları işte bir buçuk gün vaktim oluyor bir şeyler yapmaya. Onunla diyorum ki yani bir şey yapayım. Hani emeğime değsin.
En azından işte, o hafta boyu da izlensin yani, değil
evet,
mi?
Evet, o hafta, o ay, bazen bir ay koymadığım oluyordu tempodan dolayı. Yani şey olsun, hani izlenmeyden kazanayım. Hani çok izlensin ama belki ayda bir koyayım, iki haftada bir koyayım. Değsin yani, madem bir ay uğraşayım hani.
Peki
diye.
Mimarlığı bıraktın mı şimdi, yoksa devam ediyor musun yine?
Bıraktım, bir sene, yaklaşık bir sene oldu.
Ve İzmir'e taşındın herhalde.
Evet, evet.
Sen şu köyüme taşınacağım, gideceğim buralardan diyen kitleden mi oldu yani? İşi
kesinlikle.
Gücü bırakıp İzmir'e yerleşen kitle.
Kesinlikle, ben bir iki sene önce bir, daha doğrusu Bodrum'a yerleştim. Oradan bir iş teklifi aldım. Oraya geçtim. Orada çalıştıktan sonra, o daha önceden kurumsal şirketlerde çalışıyordum. Daha böyle büyük projelerde çalışıyordum. Bodrum'da daha fason modeller, butik işler yapmaya başladık. Sonrasından da tamamen artık YouTube'a biraz ticari hale gelmeye başladığını fark edip, benim için idare edebilirim ben buradan dedim ve bıraktım.
Şimdi sen 3. Havalimanı inşaatında falan da çalıştın.
Evet, evet.
O kadar büyük bir inşaatta çalışmak da seni yıpratmış olabilir mi? Çünkü oranın temposu abi, inanılmazdı ya. Yani kısa sürede yetiştirilmesi gereken devasa bir proje.
Evet, benim biraz mimarlık geçmişim de öyle zaten.
Senin
Biraz,
büyük projeler var hep.
Evet, hep mega yapılar da çalışmış oldum. Yani öyle bir başlayınca öyle gitti açıkçası. Onların tempoları çok yoğun. Yani orada bir de proje yönetimi yaptığın zaman ya da proje yönetimi içinde olduğun zaman onlar çok disiplinli projeler. Disiplinden kastım bu arada hani lise disiplini şey değil. Çok fazla ayrı
uyulması
konuda,
gereken kural var, evet, düzen var.
Evet, çok fazla uzmanlık alanı olan kişilerin hepsinin bir araya gelip bir ortak çözüm bulmaya çalıştıkları bir proje. Yani binalar, günümüz binaları, özellikle kamunun içinde bulunduğu binalar tam bir makine. Yani bir araba neyse bir bina da aslında o kadar öyle bir şey ve o kadar çok farklı mühendislik barındırıyor içinde. Hepsinin aynı anda çalışması gerekiyor. Bunların koordinasyonunu yapıyorsunuz. Mimari tasarımını yapıyorsunuz orada. Ve bu yani inanılmaz yorucu.
Şimdi Ağır Mimar vardı bizim bildiğimiz mimarlardan, evet, YouTube'da. O da bir dönem yine mimarlığa döndü. Hı-hı. Sonra mimarlığı bırakıp tekrar YouTube'a döndü. Yani mimarlık Türkiye'de yapılması zor bir iş, ağır bir iş. Bir tarafta da zaten tutmuş başka bir plan varken böyle insanlar oraya mı kayıyorlar? Daha eğlenceli, yapmak istediğin, gönülden gelen işe mi kaydın?
Evet, biraz daha öyle oldu. Ben her zaman bir aklımda vardı. Aslında hani mimarlığı yaparım, bir yandan da kendi sevdiğim bir şey yaparım. Hani meslek ayrı,
hobi ayrı,
hobi ayrı diyordum. Ama Türkiye şartlarında artık bu lüks olmaya başladı. Bir insanın hobisini yapması bir yandan, yani işinin dışında başka biri olması Türkiye şartlarına çok zor oldu.
Evet, bizim neredeyse günümüzün bütün aktif, bütün verimli zamanı iş yerlerinde geçiyor ya da yolda, hı-hı, geçiyor. İstanbul gibi mega şehirlerde de.
Kesinlikle öyle. Hani iş yapıyorsun, sadece onu yapıyorsun. Bütün hayatın ondan ibaret oluyor bizim ülkede.
Şimdi bazı pozisyonlar için işçi arıyoruz. Soruyorum, kaç saatte gelebildin buraya, ne kadar sürede? Bir saatte geldim diyor. O iyi diyorum. Halbuki adamın bir saati geliş, bir saati gidiş, günde iki saati yolda geçecek. Bu da minimum.
Tabii.
Geçecek süresi ve iyi diyoruz buna ulaşım olarak.
Abi iyi yani, ben bir buçuk saatte işime gidiyordum. Şey yapıyordum, ah hani en azından şu kadar vesaitle oldu falan diye seviniyordum. Biraz Bodrum'a taşınma sebeplerimden biri de oydu. Çok vakit kaybediyordum. Şirkette neredeyse evime dönmüyordum. Dedim ki bana hani hem nakit, bir de şey düşündüm ya, bir çıkış planı lazım dedim. Şeyden mimarlık yapıyorum ama başka bir sektöre, başka bir işe gireceksem.
Bir araziyi çevireceksin oradan. Hı. Yani mimarsın, düşünemedim. Araziyi çeviriyorsun, bekliyorsun yani. Abi çıkış planı bir, dediğin o.
Çıkış planı şöyle bir şey düşün. Ben dedim ki hani diyelim ki YouTuber olacağım. Ki benim kanalım da ilk hani patladığı zamanlarda, o iki sene öncesi. Dedim ki YouTuber olacağım ama nasıl olabilirim? Bir Excel tablosu koydum önüme. Ben işte yılda ne kadar kazanıyorum? Bunu ne kadarını biriktirebilirim İstanbul'dayken? Ve ne kadar zaman sonra emekli edebilirim meslekten kendimi. Baktım İstanbul şartlarında bu her şey iyi gitse böyle 7-8 seneden önce olmayacak. Hele bu çalışma temposuyla. O zaman YouTube bu kadar ne olur bilmiyorsun. Dedim ben başka bir şehirde daha çok kazandım. Yani en azından aynı şirketler olmasın. Daha hani bu kadar kariyer imkanı olan bir yer olmasa da daha zaman ve nakit açısından bana yardımcı olabilecek bir yere geçeyim dedim. İlk öyle başladı. Sonra
Bodrum'da
oradan da
otel inşaatları falan mı vardı daha çok?
Bodrum, evet. Turizm, evet, şey yapan, hizmet eden bir mimarlık sektörü var. Bodrum'da zaten 3 tane sektör var. Ya avukat olabiliyorsun, ya mali müşavir olabiliyorsun, ya mimar olabiliyorsun. Yani inşaat sektörü. Hı-hı. Başka hiçbir şey yok. Ama çok keyifli bir yer yaşamak için. Zaten bir butik bir İstanbul orası. Her şey yani minyatür gibi aynı abi.
Hani her şey var diyorsun.
Evet, bir mahalle var. Her şey onun çevresinde. Bütün en lüksünden tut, en böyle fason ihtiyacın olacak şeye kadar tek bir yerden ulaşabiliyorsun. O benim işimi çok kolaylaştırdı aslında. Daha rahat ürettim, daha stressiz yaşadım, daha kolay eve gittim geldim. Tek sıkıntı tabii İstanbul'a uzak kalınca burada bir ton işte YouTube'da beraber içerik yaptığım arkadaşım var. Teknolojiye ulaşmak ya da burada oyunlara, diğer imkanlara ulaşmak çok kolay. Ondan biraz uzak kalmış oldum.
Şimdi İzmir'desin. Peki
evet,
soru geliyor mu, gevrek mi simit mi diye?
Ben de simit diyorum yani, alışmışım burada, ben 12 küsur yıl yaşadım.
Son bir şey çıktı, gevret aslında sizin bildiğiniz simit değil, bu başka bir şey falan filan diye böyle ayrıca artık açıklamaya başladılar böyle.
Vedat filozu. Milor dedi değil mi? İngilizler bile Turkish bagel demeyi bıraktı.
Aynen yani.
Siz niye hala simit diyorsunuz kardeşim?
Değişik bir olayı vardı o. Sen simit deyince anlıyorlar herhalde.
Anlıyor canım, ama mesela İzmir'de de şeye gidiyorsun, simit diyorsun, hani şey gibiler böyle, Fransız gibiler hani, gevrek değil mi?
Yani adam
gevrek bastırıyor. İstiyorsunuz değil mi falan gibi böyle, hani Fransa'ya da gidersin sen, İngilizce konuşursun anlar ama Fransızca cevap veriyor.
Geyine yapmıyorlar mı? Ciddi mi?
Kesin şeyine yapıyorlar yani. Kesin böyle.
Geyik değil mi?
Hani Fransızca serttir ya. Buradaysan bu dilde konuşacaksın gibi. Anlar ama cevap vermez. Onlar da öyle yapıyor. Gevrek istediniz sanırım. Falan yapıyor böyle.
Ya Ankara bebesi olayı var ya. Normalde Ankara çocuğu demek için kullanılır. Hani Ankara'da yaşayan aynen. adam falan filan diye. Başkasına söylediğim hakaret gibi anlıyor. Bebe mi bana, niye bebe diyorsun falan filan diye böyle. Şimdi sen YouTube'da devam edeceksin evet. o zaman. Peki başka projelerin var mı? Hep böyle dürüst mürüst videosu mu çekeceksin? Bizi çekme. YouTube'dan ama haber dürüst olsaydı filan.
Şöyle bir şey de var. Bir yandan baktım Mesut Çevik'in de kanalı çok tutmaya başladı.
Ben de baktım, oturup insanlara bir şeyler anlatabilirim diye düşündüm.
Ne dedim, böyle bir masa olsun, bir şey olsun, gideyim eve. Kapıyı kapatayım, bir şeyler anlatayım. Biraz YouTube'da içerikleri çoğaltacağım. Hatta biz bunun da şey olarak Tuna'yla, Murat abiyle de geçen bir şeyler çektik. Daha sohbet kıvamında bir şeyler olacak.
Baya yani kötü olmuş, izledim onu ben ya. Yani en iyisi benim çektiklerim, ben ona.
Böyle biraz daha hani insanlarla da bir şeyler yaptım, konuk aldım şeyler olacak. Bir o kısımda hızlandıracağım, ek içerikler koymaya karar verdim. Ben çünkü şeyden kalma alışkanlık, işimden kalma alışkanlık, çok düşünüyorum yaptığım işe. Çok zaman harcıyorum, çok titizleniyorum. 50 kere sil baştan yapıyorum. Halbuki YouTube öyle bir şey değil.
Evet.
Yani YouTube derdini anlatıyorsun ve next, sırada neyse onu geçiyorsun. Bir öyle bir şeyimiz var. Onu geliştiriyorum. İkincisi biraz daha yeni bir kanal kuruyoruz. Şimdi İngilizce içerikler olacak tamamen. Bu biraz daha yeme içme kültürü üzerine. Biraz daha outdoor bir şeyler olacak.
Güzel, yurt dışında tutan bir şey. Aslında yeme içme evet. Türkiye'de de tutuyor ama tabii İngilizce olunca daha yüksek potansiyeli oluyor.
Evet, biz bu tesadüfen gelişti. Biz kendimiz baktık, işte balığa çıkıyoruz, yemekler yapıyoruz ve bunları çekiyoruz arkadaşlarımla. Ya dedik biz bunu bir de her hafta yapmaya başladık böyle ve inanılmaz keyif alıyoruz. Ya dedik biz bunu niye YouTube'a koymayalım ve sunumlar da güzel, heyecanlı şeyler ortaya çıkıyor.
Mantıklı bir girişim. İngilizce olması güzel. Uluslararası evet, arenaya evet. açılıyorsun. Şimdi şöyle bir gerçek var. Türkiye'deki izlenme başına kazandığıyla, yani Amerika'da İngilizce olarak yaptığın bir yayında izlenme başına kazandığın arasında 5 kata kadar oynayabiliyor. Fark çoğalabiliyor
10
yani. 10
minimum. Yani 10 aslında biraz daha denge. Bugün galiba iPhone'da bir açıklama yapmış. Yani eskiden 400'e 1'di. Bugün 5'te 1'e düştü ama hani ortalama dersen...
İşte fake izliyor 10. ya Amerika'da onun kanalı. Herhalde o yüzden az kazanıyor. Şimdi bizim arkadaşlar var, bazen bozuyorlar. Abi işte o kadar kazandırmıyor falan. Seni fake izlediği için falan diyorum. Biz çok kazanıyoruz falan diyorum geyine, tamam mı? Böyle bir duruyor. Nasıl olabilir? Var mı? Acaba gerçekten onlar çok kazanıyorlar. Halbuki herkes aynı kazanıyor yani. Aynı reklam geliyor sana da bana da.
Memlekete mi taşıdan? Biraz onun durumunda şey olabilirim. Onu Türk izleyici de İngilizce kanal. Ben mesela İngilizce kanalını izlemeyi tercih ederim onda. Hani
ilk içerik orada çıkıyor zaten.
Evet evet, ben yani yine Türkiye'den izlediğim için öyle oluyor. Ama biz de şey düşünüyoruz yani, biraz daha biz çok tutku projesi olarak bakıyoruz ya genelde burada. Ben de sana bahsetmiştim geçen geldiğimde. Çok bir süre yaptım videolarımı. İlk defa mesela Enis geldi bana şeyi öğretmişti. Nasıl para kazanıldığını.
Monetize edildiğini.
Nasıl? Ben o zaman kadar bu işten para kazanmakla ilgili bir düşüncem bile yoktu. Ben işte mimarlık yapıyordum, zaten hı-hı. kazanıyordum. Ne zaman ki işte mesleği bıraktım, o zaman dedim ben hani bunu biraz daha iş haline evet, getiririm.
O zaman da uluslararası kendimi... kanala dönüşmen daha iyi. Çünkü Türkiye'deki evet. kazançlar zaten belli. Öyle büyük bir kazanç yok.
Evet, öyle bir
milyon
şey oluyor.
Milyon izletirsen ancak belki. Tabii tabii. Değil mi? Düzenli milyon izlenme alıyorsan.
Düzenli alıyorsan ancak. Ya bizim o çapta değiliz. Hani evet. biz kendimizi döndürecek kadar şey yapıyoruz. En azından ben de biraz da yabancı bir kanal yaparak hem farklı bir şey de deneyeyim istiyorum. Bir yandan da
hem de ülkemize ihracat döviz, da evet, döviz sok.
Kesinlikle abi. En büyük şeylerimden biri o. Yani çok ufaktan da olsa bir şeyden tutup hani ucundan tutup ülkeye döviz sokarak bir artı değer yapıp ülkenin dışına bir şey satabilir. Bu YouTube videosu da olabilir. Bu sizin yaptığınız bir projede, mobil oyun da
bu
olabilir.
Bu arada şunu da açıklamak lazım bilmeyenler için. Şimdi bu aradaki fark şundan kaynaklanıyor. Amerika'daki firmalar YouTube'a reklam veriyorlar ve bir İngilizce içerik izlerken siz bu reklamı eğer Amerikalı olarak izliyorsanız, o reklamı görüyorsanız, doğal olarak adam dolar üstünden reklam veriyor. İzleyen de hedef kitlesi, ona göre aldığım payda dolar üstünden oluyor.
Evet.
Türkiye'deki içerik üreticileri doğal olarak Türk insanlara, Türkçe konuşan insanlara hitap ediyorlar. Türkçe'ye hedefleyen reklam verenler TL üstünden reklam veriyor. Verdikleri reklam fiyatları dolara göre daha düşük. Senin ondan aldığın pay da ona göre daha düşük oluyor. Yani Türkiye'deki adama az ödüyor, Amerika'dakine çok ödüyor değil. Kazandığını dağıttığı için o ülkeden. Türkiye'den az kazandığı için içerik üretene de az düşüyor. Yani olay aslında bunun döngüsü.
Bir de şöyle bir olay var. Şimdi bizde hani nasıl bir yere bazlama, kahvaltı, kahveci bilmem ne açılır ya. Şimdi YouTube'dan para kazanılıyormuş dediğin anda herkes buraya koşturur, tamam mı? Herkes yan yana aynı şeydeki gibi kanal açmaya başladılar. Şimdi bizde rekabet çok fazla ve o gelen toplam pastadaki pay çok kanala bölünüyor. Ama Türkiye'nin reklam satın alma gücü tabii ki de bir İngilizce konuşulan ülkeler gibi değil. Amerika, İngiltere ya da işte Avrupa ülkeleri gibi değil. Bunun bir etkisi var. Bizde halen geleneksel medya çok şey konusunda, reklam satın alma konusunda hala etkinliğini de koruyor.
Fiyat onu olarak da onların fiyatları çok daha yüksek tabii. Evet, online'da harcanan paralara göre bir TV'ye reklam verdiğinde kat ve kat daha fazlasını harcıyorsun. Hala da bu arada hani televizyon ölüyor falan filan diyoruz ama saniye başına reklam ücretlerine baktığında oldukça fazla.
Şeyle kıyaslanamaz. Yani biz mesela YouTube'la kıyaslayamayız.
Şimdi uzmanlık alanı mimarlık ama baktığımda işte oyun içerikleri, balık tutacağım diyorsun filan. Hiç mimarlıkla ilgili içerik üretme konusunda bir fikrin var mı?
Hiç olmadı. Zaten o işin o kadar içindeydim ki hani.
Zaten yaşıyorum, bir daha bir yerde bir daha anmak istemiyorum.
Evet ama ben ama şöyle bir şey yaptım. Bu yani çevremden sadece birkaç kişi bilir. Ben bir tane mimari web sitesi projesi yaptım. Bir kere hatta adı da Archicritic gibi bir şey. Archicritic.com'da onu da İngilizce ilk tasarlamıştık. Böyle Metacritic gibi işte mimari yapıların, öğrenci projelerin, çevredeki binaları, insanların gittiği yapıları bina olarak değerlendirdi. Hani mesela yemek siteleri var ya, bu tarz şeyleri. Yapılar üzerinden değerlenmiştim. Bir süre işlettim. Baktım çok maliyetli oluyor bana. Düşündüğüm gibi de bir şey çıkmadı. Ondan sonra onu kapattım. Bir de zaten o işi yapınca o kadar da eve geldiğimde bir daha onu yapmaktan keyif almadım.
Yani biraz öyle oluyor gerçekten.
Yani girişimcilikte şöyle bir şey var. Yani senin emeğin, ilk yatırım emeğin olmalı abi. Ben orada şey düşünmüştüm. Hani aplikasyon yaparken de öyle oluyor. Ya diyorsun ki şuna kodra parayı verelim, grafikçiye parayı verelim, yapsın biz de işte fikrimiz üzerinden bir şeyler kazanalım gibi düşünüyor insanlar ama yok abi, onu senin yapmayı öğrenmen lazım. Ben mesela ilk girişimciliğimde öyle bir hata yaptım kendi paramla ve şey oldu, hani çalışmayacağını öğrendim. Yani birilerine para vererek bir girişimin çıkmayacağını öğrendim. Aynı şekilde biz mesela dergi kurup batırdık zamanında.
Ya şimdi yurt dışındaki büyük girişimlere baktığınızda bugün Apple'ın kuruluşuna dair bir mühendisle bir satıcının aslında ortak oldukları bir yapı söz konusu kuruluşta. Microsoft'ta Bill Gates de yanındaki ortağı da ikisi de deli gibi kod yazan, liseden beri projeler üreten adamlar. Bill Gates yazıyor ilk MS-DOS'u. Yani şey yok, birine para verdik, biz zengindik, yaptırdık yok. Zuckerberg bile işte bak, Zuckerberg'in hikayesi. Tam güzel uyuyor Facebook. Girişimciler buluyorlar bunu, yaz diyorlar. Aynen, adam kendine yazıyor. Yani olay bundan ibaret. Tüm dünyada böyle ama son dönemde. Aklı olan, bir de fikir de varsa elinde, hop uçmuş yani.
Şimdi birkaç arkadaşım da şeyle giriyor. Herkes şimdi girişimcilik yapmaya çalışıyor ya, bu dönemin yeni modalarından bir tanesi. Bir arkadaşım da işte şey diyor, abi işte şeye gittim projeyi anlatmaya diyor. Coder'la ya da işte bir şirketle konuşacak. Abi şimdi anlatmak da istemiyorum projeyi.
Yani yarım yamalak böyle şey.
Yarım yamalak anlatıyorum. Onlar da tam böyle teklif veremiyorlardı. Abi diyorum hani anlat zaten, hani şöyle bir şey var hani girişimcilikte. O işe yaradığını o işe yaramadan anlayamıyorsun zaten. Evet. Ki yazılımcılara da tonlarca proje geliyor. Hani onların %90'ı batıyor. Zaten adam ona göre gitse, yoksa sana herkes ortak olmak ister. Fiyatını veriyor, ona göre parasını yapıyor. Orada bir akıllı işte Zuckerberg'miş.
İşe yarayabileceğini görmüş potansiyeli.
Çalışır demiş, kendi hani yaptığı projeyi sahiplenmiş mesela. Para aldı projeyi.
Evet doğru.
Şimdi bak, orada Zuckerberg'sen da haklısın. Öyle olur.
Oradakilerin çoğu bu proje tutar mı tutmaz mı onun tartısında değiller. Terazisi değiller onun. Doğal olarak o herkes yapıyor zaten. Ona bin tane fikir geliyor günde. Evet. Haklısın, doğru o konuda. Bir de sonuç olarak sadece fikir ve yazılımla değil arkadaşlar. Sermayeyi de bir yerlerden bulup sizin hayatınızı onu idame ettirebiliyor bir seviyede olmanız lazım ki para filan gelmeden bir yerden. O projenin ilk doğuş anı, gelişim anı, yürüme, koşturana kadar onu, çünkü daha bir sürü iş var yani. Çocuk gibi düşünün bunu. Siz orada para yakıyorsunuz. Yemek sepetine bakın ya da işte diğer girişimlere. İlk parayı kâra geçene kadar deli gibi para harcamışlar. Donanım Haber de öyle.
Öyle
İlk
mi?
Kasasına tabii bir kuruş girene kadar hep para harcanmış projeler. Ayakta kalsın diye.
Çok ilginçti. Ben geçen sefer İstanbul'a geldiğimde beni biraz alakasız bir noktadan girişimciler konferansına konuşmacı olarak çağırdılar.
Müthiş.
Ben de hani ya bizim çok ufak tefek, ya ben bir kere hayatımda dergi batırdım, o da başkasının parasıyla. Hani
en tatlısı o falan diye anlatıyormuşsun.
O girişim oydu hani. Dedim bir tane daha şeye çıkamamış beta'da olan bir tane web sitem var, onu batırmışım en fazla. Şimdi orada bir aplikasyon sahibi çıktı. Çok da popüler bir aplikasyon. Herkesin kullandığı. Adam dedi ki biz kurulalı 5 sene oldu. Hala zarar ediyoruz dedi. Ama ben size şeyi anlatayım dedi. Zarar edilmesine rağmen nasıl hisse satıyoruz? Biz hisse satarak, yani hisselerimizin değerini arttırarak şirkete değer alıyoruz. Oradan gelen yatırımlar şeye gidiyor. Hani bizim Ar-Ge'mize, elemanlarımıza maaş olarak gidiyor. Ama şirket öyle kendini döndürüyor diyor. Hep zarar ediyor ama döndürüyor. Hani yatırım alarak işte
ya
döndürüyor.
Türkiye'den öyle zaten çok büyük girişimlerin çıkamamasının ana nedenlerinden bir tanesi, Türkiye'de yakacak para çok az var. Yani hissedara şey diyemiyorsun. Abi biz yakıyoruz 5 yıldır. Gel sen de 5 yıldır senin parayı yakarız falan. Adam şey istiyor çünkü, parayı verdi 6 ay sonra abi nerede, bir aç bakayım tabloyu, kere diyor muyuz filan demeye başlıyor.
Tabii onlar şirketlere şey olarak bakıyor. Hani çok afaki değil mi? Bitcoin gibi bakıyor.
Evet.
Ben bu adamdan o hisseyi 3 liraya aldım. 2 sene sonra 5 liraya satacak mı? Çünkü zarar etse bile şirketin hacmi büyüdüğü için, kullanıcı data şey büyüdüğü için hacmi, şirket büyüyor, hisseler de değer kazanıyor. Zarar etse bile. Adam onu düşünerek satıyor. 3'e aldım, 5'e başka bir şirkete satarım ya da oradaki teknolojiyi alırım.
Abi
düşünüyor.
Son olarak sana 2 sorum olacak. Bir tanesi, mimarlık okumak isteyen veya okuyan öğrencilere tavsiyelerin. Sen bu işi okumuş, bitirmiş, en büyük mega projesinde de çalışmış, butik işinde de çalışmış bir adam olarak ne diyorsun?
Yani aynı Donanım Haber'e iş başvurusu nasıl yapılıyorsa mimarlığa da o şekilde yapılması lazım. Yani bu işi sevmiyorsan çekilecek iş değil. Ya ben bir süre sonra sevmediğime karar verdiğim için, yani para olarak gördüğüm için bıraktım ve şöyle bir şey gördüm. Hani 30 yaşımı geçtim. Hayatıma biraz daha anlamlı bir şey katayım. Sadece para kazanmaktan ibaret olmasın benim hayatım. Ya da meslek yapayım, evime para getirmekten ibaret olmasın. Bir anlam katacak da bir şey olsun. Hani bir macera yaşayayım. Herkes gibi olmayayım gibi düşünerek, bir çılgınlık yapıp bunu yaptım. Çünkü mimarlıkta çok fazla emek verdiğin ama geri dönüşünü maddi olarak o kadar alamadığın mesleklerden biri.
Şantiyelerde çalışmak başlı başına zor bir şey zaten.
Çok zor. Projecilik çok zor. Çünkü projecilik de çok afaki bir ortam. Hani hiçbir zaman 2 artı 2 eşittir 4 değil. Oraya kaç yazılıyorsa o. Adam siliyor, başka bir şey yazıyor oraya ve sen onu ona uydurmaya çalışıyorsun. İşte 4 artı 4 diyorsun, adam oraya 9 yazıyor, sen onu 5 yapmaya çalışıyorsun arkadan dönüp. Hep böyle bir meslek. O yüzden de çok aşık değilsen, çok sevmiyorsan, yani mimarlık bir yapı tasarımıdır. Yapı tasarımına ilgin yoksa, binalara ilgin yoksa, onun kültürüne, tarihine ilgin yoksa bu işe girme.
Taşı sadece sevmiyorsan, betonu diyorsun.
Evet, yani bu işi gerçekten sevmiyorsan onun yapılacak bir iş değil. Aynı işte teknoloji editörlüğü gibi. YouTuber'lık gibi düşünebilirsin.
YouTuber için ne diyorsun peki? Yani mesleği bırakıp kafa açan insanlar var ya. Hani sen de mesleği bırak YouTuber ol diyor musun yani mimar arkadaşlarını?
Orada da şeyi çok iyi kurmaları lazım. Ben de mesela o hatayı yaptım. Hala da yaptığım için mesela İngilizce bir kanal daha yapalım. Dönüyor. Biraz daha ben şu gereksiz mükemmelliyetçiliğimi işte ama ne zaman biterse o zaman koyarım, bir ay sonra koyarım kafalarımı bırakayım, seri içerik üreteyim durumuna geçmeye çalışıyorum. Çünkü bu da bir iş. Hani sen bunu yapacaksın, bir para kazanacaksın, bir artı değer katacaksın kendi markana, ilerleteceksin. bunu da bir ticari olarak, bir iş olarak algılarlarsa ve bir yandan da sevdikleri için yaparlarsa bu gerçekten bir iş. Mesela biz evvelsi gün Tuna ile bir video çektik. Orada kendisi bahsetti. Şöyle dedi, ben bu meslekte olduğum için çok mutluyum. Çünkü severek para kazandığım başka bir şey hayal edemiyorum dedi. YouTube'da öyle. Severek para kazanacaksan yapacaksan.
Aslında
para
şöyle, kazanmak için değil. Sevdiğiniz ya da için başlayıp sonrasında kazanabiliyorsanız, evet, para kazandığınız bir iş bu. Yani Tuna mesela sevdiği için bu işi yapıyordu. Para olmadığı zaman, paranın P'sinin konuşulmadığı, hayal bile edilmediği dönemlerde adam oyun oynuyordu. Evet. Oyun sahnelerinin içinde sunuculuk yapıyordu. Ne bileyim, başka işler çeviriyordu. Şimdi para kazanıyor. O çok, yani bu iş böyle. Evet.
Çok takdir ettiğim yayıncılardan biri. Ben çünkü orada şeyi gördüm. Ne zaman bizde PayPal çıktı ya ülkeden. Baktım kim devam ediyor abi. Yani kim, tamam yani parasını kazanmak zorunda. Evet. Bir şekilde yolunu bulacak ama. Kim hani hala onu sevdiği için, orada olmak istediği, kopamadığı için yapmaya devam ediyor. Tuna onlardan biriydi.
Bir tanesiydi, evet.
Ben o yüzden çok takdir ettim. Ki o yüzden de hala bugün burada. Büyüyerek burada. Biz de, ben baktım 4 yıl olmuş mesela. Ya ben hayatımda hiçbir işi 4 yıl boyunca düzenli olarak yapmamışım. Hiç bu kadar uzun süre kendime bir şeye adamamışım. Onu fark ettim. Bunu fark edince de şunu anladım. Ya ben bunu gerçekten seviyorum. Gerçekten yapmak istiyorum. Evet, para olmadığı zaman da yaptık. Ama bunu bir meslek haline getireceksek bunun ticaretini de öğrenmemiz lazım. Sevgiyi de öğrenmemiz lazım. İkisi bir arada olacak. İkisi ayrı ayrı da abi olmayacak. Yani sadece para için ya da sadece bu işi sevdin diye de yaparsan bir iş, bir meslek haline gelmeyecek.
Haklısın o konuda %100. Yani zorla yapılacak iş değil. Zaten mutsuz, enerjisiz çıkarsanız ekran karşısına, herkes bunu çok net bir şekilde görüp anlıyor. Çağla'yla beraberdik. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Geldin, vakit ayırdın. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kendi kanalında takip edebilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.